Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Anadolu Dervişi'nin Gönül Dünyası başlıklı yazısını sunacağız. Bütün insanlığa son hak dinle gönderilen ve son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok ihtimam gösterdiği meşguliyeti İslam'ı tebliğ edecek bir nesil yetiştirmekti. Mekke'de Darul Erkam, Medine'de Ashab-ı Suffa bu faaliyetin mekanları oldu. Resulullah Efendimiz yetişen sahabilerini tebliğ için beldelere gönderiyordu. Çevredeki bütün imparatorlara ve valilere İslam'a davet mektupları gönderdi. Böyle bir mektup hazırlığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim götürecek diye sorardı. Derhal birçok genç kalkar, "Ya Resulallah, bu şerefi bana bahşet." derlerdi. Şu çölleri nasıl aşacağım, kralların göz işaretine bakan cellatların karşısında bu mektubu nasıl okuyacağım diye asla düşünmezlerdi. Peygamberimizin vefatından sonra da sahabe-i kiram, Efendimiz'den aldığı hidayet nurunu gönüllere ulaştırabilmek gayesiyle ta Çin'e, Semerkant'a, Kayrevan'a gitti. İslam'ı yaşayarak ve yaşatarak tebliğ için hicret etme usulünü bilhassa mutasavvıflar ve dervişler şevkle devam ettirdiler. Horasan'da yaşayan Ahmet Yesevi Hazretleri, dervişlerini dünyanın dört bir tarafına İslam'ı tebliğ vazifesiyle gönderdi. Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli, Sarı Saltuk ve Geyikli Baba ve benzeri birçok Horasan dervişi halkı irşad ettiler. Aynı yoldan yetişen ahiler, çarşılar ve pazarlar içinde onların hanımları olan Bağcıyan'sa aileler içinde Anadolu'yu maneviyatla yoğurdular. Şeyh Edebali, ahilik yolundan yetişmiş alim bir sufiydi ve Osmanlı'nın manevi kurucusu oldu. Hazreti Mevlana da babasıyla beraber bugünkü Afganistan'da bulunan Belh şehrinden Anadolu'ya geldi. Karaman, Kayseri ve Konya şehirlerinde gönülleri irşad etti. Mevlana Hazretleri aynı zamanda halk için bir merhamet ve hidayet kandiliydi. Mesela hamama gittiğinde cüzam hastalarının olduğunu görürdü. Herkesin uzak durduğu bu hastaların yanına gider, onlarla aynı havuza girer, gönül alırdı. Bir gün zikir halkasına bir sarhoş girmişti. Müritler onu azarlayıp hatta derdest edip uzaklaştırmak istediler. Fakat müşfik bir gönle sahip olan Hazreti Mevlana müdahil oldu ve "O içmiş, siz sarhoşluk ediyorsunuz" diyerek müritlerine mani oldu ve biçareyi gönül kanatlarının altına aldı. O kişi de tevbe ve hidayet içinde yeniden doğdu, dergahın samimi bir müridi oldu. Tapduk Emre Hazretleri de bir Horasan dervişiydi. Yunus Emre Hazretleri Tapduk dergahına samimiyetle mürit oldu. O kapıda senelerce dergaha odun getirme vazifesini deruhte etti. Hiç yüksünmeden yaptığı bu hizmette bu dergaha odunun dahi eğrisi giremez inceliği içerisinde kalem gibi odunlar getirirdi. Yunus Emre bir anlık gaflette bir gün oradaki manevi tekamülünü kendince az görerek daha çok tekamül edebileceği bir kapı bulmak için dergâhtan ayrıldı. Sonra o aradığı kapının kendi dergâhı olduğunu anladı ve bin pişman olarak tekrar geri geldi ve başını Tapduk Hazretleri'nin eşiğine koydu. O manevi eşikte muhtelif ihtilaçlarını aşarak nice imtihanlardan geçti ve nihayet üstadının "Bizim Yunus" diye hüsni kabul görmesiyle yeniden ebedi vuslat yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Tezkiye-i Nefsi şöyle ifade etmişti: "Tapdukun tapusunda, kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah." Bu pişmenin, bu olgunlaşmanın neticesinde pınarlarla, çeşmelerle, değirmen dolaplarıyla ve sarı çiçeklerle dahi konuşan, onların hal lisanından nice mana devşiren bir gönül rikkatine erişti. Yunus'un nefesleri ilahiler oldu, bütün Anadolu'yu dolaştı, herkesi ilahi aşkın harcıyla yoğurdu. Anadolu bir yandan yavaş yavaş Türkmen hicretleriyle Müslümanlaşırken, bir yandan da Moğol istilası gibi büyük bir musibet yaşandı. Abbasi ve Selçuklu devletlerini tarihe gömen bu musibet dervişlerin sinesinde durdu. Ahi Evran gibi ahiler hiçbir zaman teslim olmadılar. Muhammed Hamidullah'ın tespitiyle Gazan Han zamanında Moğolların da Müslüman olmasında yine Sufilerin tesiri vardı. O beladan sonra paramparça olan Anadolu'da Osmanlı neşv-ü nema buldu. Hazreti Ali'den beri gelen ribat ve fütüvvet ruhuyla kardeş kavgalarına karışmayıp gözünü Bizans'a diken bir kaza aşkı Osmanlı'da birleşti. O çınar, üç kıtaya hakim bir devlet halinde asırlarca İslam'ın asalet, adalet ve zarafetini temsil etti. Osmanlı sultanlarından hemen her birinin hikmet ve firasetine danıştığı, sohbetinden feyziyab olduğu hak dostları, gönül mürşitleri var oldu. Onlar adeta Ali Osmanlı'nın yanı sıra manen devam eden bir şeyh edebali silsilesiydi. Emir Buhari'ler, Hacı Bayram-ı Veliler, Akşemseddinler, Nakşibendiler, Geylaniler, Yahya Efendiler, Aziz Mahmud Hüdayiler ve Şemseddin Sivasiler, maddi güç ve kuvveti tutan pençelere manevi rehberlik ettiler. Kılıcın kuvvetiyle duanın himmeti daima ittifak etti, nice zaferlere imza attı. Diğer taraftan yine Türklerin yaşadığı Buhara ve Semerkant taraflarında tasavvufun çok büyük simaları yetişmeye devam etti. Abdülhalik Gücdüvani, Emir Külal Hazretleri ve daha niceleri. Bunlardan Şah-ı Nakşibend Hazretleri muazzam bir gönül terbiyesinde rikkat buldu. Senelerce sokaktaki yaralı hayvancağızlara ve bakıma muhtaç hastalara hizmet etti. Sokakları süpürdü. Tevazuun zirvesindeki halini şöyle terennüm ederdi. Alem buğday, ben saman. Alem yahşi, ben yaman. Bu manevi terbiye neticesinde öyle bir gönül kıvamı elde etti ki, o da geniş coğrafyalarda insanlığı irşad eden bir hak dostu oldu. Onun dergahındaki helal lokmadan istifade ve şifa için alimler teberrüken yemeğini yemeye gelirlerdi. Bahaeddin Nakşibend Hazretleri'nin müritleri de Anadolu'ya koştular. Bir başka kolda İmam-ı Rabbani ve Halid-i Bağdadi Hazretleri yoluyla Hindistan ve Irak'ı dolaşarak yine Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar coğrafyasını feyizli irşat yağmurlarıyla bereketlendirdi. Anadolu baştan başa bu maneviyat ve ruhaniyet dokusuyla imar edildi. Anadolu'nun gönül harcına daima bu ruhla samimi gözyaşları ve fedakarane alın terleri döküldü. Bu topraktan fışkıran toplum da fedakar, gayretli, dürüst, tertemiz bir ideal toplum oldu. Yeni fethedilen yerlere bu tertemiz Anadolu insanı iskan edildi. Oradaki nasipliler bu tertemiz toplumun şahsiyetine hayran olarak İslam'la müşerref oldu. Murat Han tarafından Kosova'nın ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Bosna'nın fethinden sonra bu beldelerin İslam'la müşerref olması da bu şekilde gerçekleşti. Bugün de kaybetmememiz ve yeniden diriltip kuvvetlendirmemiz gereken bu Anadolu dervişinin hasletleri şunlardı. Hazreti Mevlana'nın "Yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum" şeklinde bütün şumulü kısaca tarif ettiği arı duru bir tasavvuf. İslam'ın en güzel bir ahlakla tertemiz, berrak bir safiyetle yaşanması. Çünkü İslam yaşandığı kadar insanın iç ve dış aleminde huzur, sürur, ruhaniyet ve güzellikler sergiler. Öteler ötesine doğru bütün ufuklar açılır. Bu itibarla Anadolu dervişi tasavvufu İslam'ın deruni tatbikatı olarak anladı ve yaşadı. Şekil ve adaba riayet etse de daima öze ve kalbi vaziyete ihtimam gösterdi. Yunus bu haline güzel söyler. Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Anadolu'daki tasavvuf ruhunun bir farikası, Fenafillah. Cenab-ı Hakk'a muhabbet ve imanın bütün varlığı sarması. Anadolu dervişi her nereye baksa Hakk'ın ayetlerini temaşa edebilecek bir gönül inkişafına nail olurdu. Eşrefoğlu Rumi Hazretlerine güzel söyler. Gel bu nefsin zulmetinin tozunu sür aradan. Kande baksan gözlerine görüne ol yaradan. Nefs karanlıklarının tozlarını aradan kaldır ki, nereye bakarsan gözlerine Rabbinin nuru görünsün. Anadolu dervişleri kimi halveti, kimi celveti, kimi mevlevi, kimi nakşi, kimi kadiridirler. Hepsi de hak yolundadır. Aralarındaki fark metot farkıdır. Hepsinin istikameti Mekke-i Mükerreme'dir, Medine-i Münevvere'dir. Anadolu dervişinde zirve olan bir başka haslet, Habibullah'a muhabbet. Resulullah Efendimiz'e, Ehl-i Beytine ve ashabına muazzam bir muhabbet, hürmet ve ittiba. Anadolu dervişinin gönlü daima Resulullah Efendimiz'i anar, dili onu andığında asla salatu selamı unutmaz. Hatta Efendimiz'in mübarek ismi anıldığı zaman edep ve tazimle ellerini kalplerine götürürler ve hürmetle salavat getirirler. Fahri Kainat Efendimiz'den hatıra olan sakalı şerifler, kandil gecelerinde sarıldıkları 40 ipek bohçadan edeple çıkarılır, büyük bir ihtiramla ve topluca okunan salatu selamlarla ziyaret edilir. Süleyman Çelebi, Bursa Ulu Cami'nin müezziniydi. Bir gün Acem diyarından gelen bir vaizin, Hazreti İsa'yı Resulullah Efendimiz'den üstün görmeye kalkması üzerine mütehassıs oldu. Vesiletün Necat adlı Mevlid-i Şerif'i kaleme aldı. Samimi aşkı peygamberle öyle bir bereket hasıl oldu ki bu mübarek eser dillerde ve gönüllerde ezber oldu. Asırlarca okundu. Mevlid'deki şu mısra Anadolu dervişinin alem tasavvurunda Peygamber Efendimiz'in yerini ne güzel ifade eder. Bir acep nur kim güneş pervanesi. O öyle bir nurdur ki güneş onun etrafında ona hizmet için pervane olmuştur. Yani cemadat dahi ona aşıktır. Onun Allah Resulü olduğu şuuruyla ona hizmet ve ittiba içinde olmak ister. Yine Allah Resulü'nün ruhaniyetinden istimdad etmek ve ona muhabbet izinde tutmak gayesiyle bilhassa Selahattin camilerinde icazetli kimseler tarafından cemaate 3 kitabı okumak bir örf haline getirilmişti. Bu 3 kitaba hürmeten şerif sıfatı verildi. Bunlar Buhari-i Şerif, Şifa-i Şerif ve Mesnevi-i Şerif idi. Daima bu eserleri okuyan ve dinleyen halk, Resulullah Efendimiz'in muhabbetiyle hemhal olmaktaydı. Keza o yüce muhabbetle ve ilahi aşkla kaleme alınan Yunus Emre Divanı ve emsali gönül eserleri de büyük bir rağbet buldu. Asırlarca sürur ve teselli kaynağı oldu. Bu muhabbetin neticesinde Anadolu dervişi Allah yolunda çile ve meşakkatleri aldırmadan fedakarca hizmet ve gayret eder. Fedakarlık ve çilelerden çekinmemek. Mevlana Hazretleri bu hali şöyle ifade etmiştir. Muhabbetten acılar tatlılaşır. Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle ölüler dirilir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar nur olur. Hasılı muhabbetle kahır rahmet olur. Hakikaten bütün fazilet ve muvaffakiyetler, bütün nasip ve masariyetler muhabbet ve fedakarlık sayesinde meydana gelir. Bezm-i Alem Valide Sultan'ın dediği gibi, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Hak dostu Esat Erbili Hazretleri buyurur, aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Anadolu dervişinin bir başka hususiyeti şefkat ve müsamaha. Anadolu'nun rahmet ve hidayet ikliminde yetişen hak dostlarının gönlü adeta bir tamirhanedir ki en perişan haldeki insana dahi merhamet kucağını açarlar. Gel, geri dön, gel derler. Çaresiz mücrimleri de hidayetlerine vesile olabilmek için daima şefkatle bağırlarına basarlar, Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tersiyle yaşarlar ve asla ibadullahı, Allah'ın kullarını istihkar etmezler, hor görmezler. Biçare günahkarlara gönül kapılarını açarlar ve bu merhamet dolu gönülde tamir gör, yani iç alemini teskiye et, tevbe dergahına dön de ilahi afla ihya olmaya gel derler. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle gel, dön geri gel, ne olursan ol yine dön geri gel, kafir, mecusi veya putperest olsan da gel, bizim dergahımız İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan yine de gel. Bu davet mücrimlere bir imdad etmektir. Mevlana Hazretleri'nin gönül ufkundaki şefkat ve merhameti gösteren şu dua hali ne kadar manidardır. Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Anadolu dervişinin bir başka hasleti fevkalade bir edep. Edebin ne kadar şumullü bir hakikat olduğunu Hazreti Mevlana şöyle beyan eder. İman nedir diye aklıma sordum. Aklım da kalbimin kulağına eğilip iman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Bu irfanla yoğrulan Anadolu dervişi ekseriya dizüstü oturur, kıbleye, anne baba ve benzeri büyüklere ve Kur'an'a karşı ayak uzatmaz. Musaf ve diğer dini eserleri asla belden aşağıda taşımaz ve yere koymaz. Bu sebeple musaflar için hususi keseler hazırlanır ve duvara asılır. Musafın üzerine başka kitap koymaz. Kur'an-ı Kerim pür edep dinlenir. Tarihte en uzun hüküm süren hanedan 6 asrı aşan ömrüyle Osmanlı'dır. Roma ve benzeri devletler daha uzun görünse de aslında hanedanları inkıtağa uğramıştır. Osmanlı'nın bu masariyete nail olmasının manevi sebebini arayanlar, Kur'an-ı Kerim'e karşı gösterilen şu iki edebe işaret etmişlerdir. Osman Gazi bir gece istirahati için kendisine gösterilen odada bulunan Kur'an-ı Kerim sebebiyle yatmayı edebe muayir görmüş ve sabaha kadar Kur'an tilavetiyle meşgul olmuştu. Bir ara yakazı halinde bir rüya gördü ve sadrından çıkan bir çınarın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını gördü. Yavuz Sultan Selim Han'sa mukaddes emanetlerin İstanbul'a gelmesini takiben Hırka-i Saadet Dairesi'ne 40 hafız tayin etmiş ve fasılasız olarak Kur'an-ı Kerim okunmasını temin etmişti. Rivayete göre bu hafızlardan biri de kendisiydi. İşte Kur'an'a gösterilen ihtiram ve edebin mükafatı. Anadolu dervişinin bir başka hasleti müstehakkına nefret. Anadolu insanının kalbi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek şuurunu çok iyi idrak etmiştir. İslam şahsiyeti asla gayrimüslimleri taklit şöyle dursun, onlara en küçük bir benzerlik içine girmeye dahi tahammül etmez. Kılık kıyafet, örf, adet ve yaşayışın tafsilatına kadar her hususta kendine mahsus yerli ve milli bir duruşa sahiptir. Onun her şeyi sadece kendine benzer. Tarih boyunca Haçlılara karşı bütün İslam aleminin muhafızı olan ve Avrupa işlerine kadar da fetihler gerçekleştiren yenilmez ruh bu idrakten doğmuştur. Anadolu dervişinin şahsiyeti zalim Haçlı'ya, istilacı Moğol'a, hasılı hiçbir düşman askerine karşı asla bükülmeyen, rükudan başka eğilmeyen bir mertliğe sahiptir. İstanbul'u fetheden ve nebevi müjdeye nail olan Fatih'in askerleri surlara doğru koşarken üzerlerine yağan Rum ateşlerine, yağmur gibi oklara, kaynar yağlara aldırmıyor, "Şehitlik sırası bizde" diye seviniyorlardı. Bu ruh yakın tarihimizde yaşanan zaferlerimizde, Çanakkale'de, milli mücadelede ve en son olarak 15 Temmuz'da kendini göstermiştir. Anadolu dervişinin bir başka hasleti müstesna cömertlik. Sadaka taşlarıyla tezahür eden sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi hassasiyetinde bir cömertlik. İmaretler, kervansaraylar, geniş ikramlarla tezahür eden muhteşem müminlere ve insanlığa faydalı olma yarışı. Kuvvetli ahiret inancının ve sadakayı cariye bırakma iştiyakının semeresi ve neticesi olan vakıf medeniyeti. Bu cömertlik ihtişamının içinde Anadolu insanının ayrılmaz vasıfları. Sadelik, kanaatkarlık ve kardeşlik. Anadolu insanının hayatı sadelik içindeydi, kanaatkardı. Lüks, israf, gösteriş ve oburluk bilmezdi. Servetini, malını, mülkünü ve yiyip içtiğini başkalarına göstererek caka satmaya kalkışmak çok çirkin bir ayıp telakki edilirdi. Nazardan endişe edilir, göz hakkına riayet edilirdi. Evlerde fırın yoktu, pişirilecek börek ve benzeri gıdalar çarşı fırınla götürülürdü. Götüren evlada mutlaka pişiren ustaya ikramda bulunup göz hakkını vermesi tembihlenir, getirilip götürülürken de tepsinin üzeri bir sofra beziyle örtülürdü. Lokantalarda dışa bakan cam üzerinde ince bir perde olur, yiyeceklerin dışarıdan görülmemesi sağlanırdı. Çarşı pazara gidilirken file yerine içi gözükmez zembiller ve sepetler vardı. Komşu hakkına riayete de çok ihtimam gösterilirdi. Mahallede bir komşu hastalansa, fakiri, zengini mutlaka herkes hastaya yemek, çorba, muhallebi ve benzeri bir şeyler götürürdü. Bilhassa yetim ve dullar mahallenin teminatı altında olurdu. Biçarelerin çaresi ve kimsesizlerin kimsesi bütün bir mahalle olurdu. Adeta ibadet vecdiyle muhteşem bir kardeşlik yaşanırdı. Anadolu insanı vasfı sadece halk ve avamın hususiyeti değildi. Bu ruhaniyet içinde yetişen ilim sahiplerinde şu güzel hasletler vardı. Hayata tatbik edilen ilmin heybet ve vakarı. Hakikaten Osmanlı bakiyesi alimlerin toplumda büyük bir nüfuz ve muhabbetleri olurdu. Bu hal onların ilmiyle amil, fazlıyla kamil şahsiyetler olmasından neşet ederdi. Menfaatler karşısında başlarındaki sarıklar asla yamulmazdı. Dünya menfaati o sarıkları lekeleyemez ve kirletemezdi. Kur'an-ı Kerim'de ağır bir şekilde kınanan, az bir menfaat karşılığında Allah'ın ayetlerini ve ahitlerini satan sözde ilim adamları gibi asla olmadılar. Takvaları sayesinde sözleri çok tesirli olur, halk üzerinde muhabbetle ve hürmetle karşılık bulan bir nüfuzları olurdu. Ehl-i sünnet hassasiyeti. O ruhla yetişen alimler sözün maskarası olmaz, şaz, şüpheli ve karışık fetvaların peşinde koşmaz, İslam'ın ana caddesinde yürür, sağlam görüşleri yaşayarak tebliğ ederlerdi. Takva ciddiyeti. Anadolu'daki sünnet-i seniyye anlayışı, Peygamberimizden aktarılan sünnetleri, mendup ve müstehapları asla hafife almadan tatbik etmek ve kerahatlerin de her türlüsünden uzak durmak mahiyetindeydi. Bilhassa alim zatlar bu hususta hiç taviz vermezlerdi. Sahabe-i kiram hazretleri de Peygamber Efendimiz'den gördükleri salih amelleri tatbik edeceklerinde, bu farz mı, vacip mi, yapmak mecburi mi diye sormaz, Efendimiz'e ittiba etmenin şevkiyle bir ömür o tatbikatı devam ettirirlerdi. Günümüzde bir takım çevreler tarafından bid'at diye gösterilmeye çalışılan kandil geceleri, mevlidler, musafaha ve benzeri birçok faydalı ve güzel tatbikat aslında Anadolu dervişinin bu ittiba hassasiyetiyle aktarılmış güzide hasletleridir. Kimilerince zayıf da görülse bu ruh çok kuvvetli bir gönül irtibatıyla Selefi Salihine ve tamamıyla Hazreti Peygamber'e bağlıdır. Halktan asla kopmayan cemiyete hizmet aşkı. Batıda görülen fil dişi kuleye çekilip halktan uzak bilgiçlik taslama hastalığı bizim diyarın ilim çevrelerinde asla görülmezdi. Alimler beş vakit cemaatteydiler. Vaaz, sohbet ve hasbihal meclislerinde halkı irşat halindeydiler. Halkın her türlü içtimai merasimlerinde baş köşede bulunarak hem bir feyiz ve bereket kaynağı hem de yanlış adet ve modaların topluma sızmasına mani olan bir murakabe mekanizması vazifesi görürlerdi. Mesela düğünlerde velime kazanının kapağını bir alim veya fazıl zat açardı. Aile fertleri bir geçimsizlik yaşasalar mahkemeye kadıya gitmeden önce dergahlara ve sohbetlere koşarlardı. Orada güzel bir telkin dinleyip sükunet ve sabır bulurlardı. Ahilik teşkilatı günümüzdeki meslek odalarının manevi bir otoriteyle birleştirilmiş şekliydi. Mesleğe kazandırılacak her yeni fert İslam ahlakıyla mücehhez hale getirilirdi. Uymayanlara da müeyyideleri vardı. İşte Anadolu dervişi bu kalbi safa ve bu gönül berraklığı içinde dinini yaşar, onun imanı kıylukaller, reyler, iddialar ve cevaplarla değil, gönülden bir duyuş ve vecdle kuvvetlidir, sağlamdır. Anadolu dervişi bu berrak kalp huzuruyla huzur-i ilahiye durur ve huşuyla ibadet eder. Onun namazı Mevlana Hazretleri'nin, öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın, öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin diye tarif ettiği, Mehmet Akif'in bir vecde bin secde etmek diye vasfettiği muhteşem bir istirak halidir. Anadolu dervişinin haccı da bambaşkaydı. 6 aylık devasa bir yolculuk olan hacca, komşu ve akrabalarla helalleşildikten sonra kervanlar halinde çıkılır, yol boyunca mübarek zatların türbeleri ziyaret edilirdi. Dönüşte de hacı olmanın bütün vakar ve takvası muhafaza edilirdi. Onların haccı, Mevlana Hazretleri'nin şu tavsiyesi minvalindeydi. Hacca gidenler orada Beytullah'ın sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler. Yani hacca giden kişi Cenab-ı Hak'ta buluşursa, yani her an ilahi kameranın altında olduğu idrakine varırsa, ömrünün sonuna kadar her amelini aşk, vecd, istirak, tefekkür ve şuurla salih bir amel haline getirme gayreti içinde olur. Zaman zaman eğitim mevzu açıldığında ortaya bir takım teklifler sunulur. Falan Avrupa ülkesinin eğitim prensiplerinden, filan filozofun eğitim metotlarından yahut falan batılı mektebin muvaffakiyetlerinden bahsedilir. Halbuki nasıl her kök her ağaçtan aşık kabul etmezse, bir medeniyet de ruhen kendisine yabancı olan kültürlerin katkısından fayda yerine zarar görür. Her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizim medeniyetimiz, Fahri Kainat Efendimiz'in Kur'an ve sünnet temelinde inşa ettiği İslam medeniyetidir. Tahsil edilecek ilk ve en mühim kültür, İslam kültürüdür. Kur'an ve sünnet kültürüdür. Bizim medeniyetimiz, ecdadımızın bu temeller üzerinde yükselttiği Selçuklu ve Osmanlı medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz mana ve ruh medeniyetidir, ilim ve irfan medeniyetidir, vakıf ve merhamet medeniyetidir, iffet ve haya medeniyetidir. Bizim medeniyetimizin yarınları içinde çareleri şan, şeref ve muvaffakiyetlerle dolu mazimizde aramalıyız. Toplumlar kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin ruhuyla selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup tasavvufi hikmetlerle kemale ermiş olan dervişlerin ruhudur. Tanzimattan bu yana batılılaşmacı eğitim hamleleri arzu edilen neticeyi vermemiştir. Başlangıçta gaye batıya terakkide yetişmekti, bu hasıl olmamıştır. Fakat batıya faik ve üstün olan nice güzel hasletlerimiz bu tahribatlar esnasında kaybedilmiştir. Batılılaşma neticesinde gayrimüslimlere benzeme belasına duçar olunmuştur. Halbuki bir mütefekkirin dediği gibi düşmana asıl mağlubiyet ona benzemektir. Rabbimiz bizlere her Fatiha'da "Ya Rabbi, bizleri gazaba uğramış ve sapmışların yoluna sevk etme" diyerek dua etmemizi ve müteyakkız olmamızı talim buyurmaktadır. Batılılaşmanın bir fecaat olduğunu en azından bazı idarecilerin idrak etmesi neticesinde yavaş yavaş öze dönüş hamleleri başlamıştır. Fakat alınacak mesafe çoktur. Zamanımızda elhamdülillah dini eğitim için imkanlar geçmişe göre genişlemiştir. Çok sayıda İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi, yine çok sayıda İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. Eğer bu mekteplerde sadece zahiri bilgi nakli verilmeye çalışılırsa, şahsiyet, adab, duruş ve ahlak noktaları yine sokakların, televizyon, internet, moda ve reklamların eline bırakılırsa, maalesef bu mekteplerden arzu edilen hiçbir netice hasıl olmaz. Lakin Anadolu dervişinin ruhu, maneviyatı, tevazu, şahsiyeti, edebi, güzel ahlakı, cömertliği ve mertliği yeni nesillerimize aktarılabilirse, Anadolu yine Yunus Emre'ler, Aziz Mahmut Hüdayi'lerle inkişaf eder. Yine iç ve dış alemlerde nice zaferler nasip olur. Bunun için başta muallimlerimizin, idarecilerimizin, Anadolu dervişinin ruh dünyasına girmesi icap eder. Yani muallimlerimiz Tapduk Emre, Üftade ve Akşemseddin gibi maneviyat rehberlerinden usul öğrenmelidir. Sevilen bir eğitimci olup sevmeli ve sevdirmelidir. Cenab-ı Hak milletimizi yeniden hüviyet-i asliyesine tebdil eylesin. Bizlere ve nesillerimize Peygamber Efendimizin ruhani dokusundan nasipdar olarak Kur'an ve sünnet ikliminde istikamet içinde İslam'ı yaşayıp yaşatmayı ve iki cihan saadetine nail olmayı müyesser kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Anadolu Dervişi'nin Gönül Dünyası başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.